Ayrım 5.
İnsan Hakları Sözleşmesi'nde olduğu gibi devletler arası ya da kişisel başvuru ve şikayet yollarına yer verilmemiştir. Taraf devletlerce gönderilen raporlar, anlaşma çerçevesi içinde oluşturulan Bağımsız Uzmanlar Komitesi ile hükümet temsilcilerinden oluşan komite tarafından incelenir, ayrıca Parlamenterler Meclisi'nin de görüşü alınır. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi de raporlar üzerinde bu organların belirttikleri görüşleri göz önüne alarak taraf devletlere gerekli tavsiyelerde bulunabilir. Denetim mekanizması bundan daha ileriye gitmez. Herhangi bir yaptırım söz konusu değildir. Olsa olsa Bakanlar Komitesi'nin dikkat çekme anlamına gelebilecek olan tavsiyelerinin moral bir ağırlık taşıdığı söylenebilir. Ancak bir süreden beri Avrupa Konseyi çevrelerinde sosyal anlaşma metninde yer alan hakların hiç değilse bir bölümünün daha etkili bir güvenceye kavuşturulması yolunda görüşler ileri sürülmektedir. Bunu sağlamak için de bu belge kapsamındaki bazı hakların Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamına alınması görüşü ortaya atılmıştır. Böylece sosyal haklar arasında en önde gelenler etkin bir denetim mekanizmasıyla korunma altına alınmış olacaktır. Halen konsey bünyesi içinde bu düşünceyi gerçekleştirmenin yolları araştırılmakta ve çalışmalar sürdürülmektedir. Türkiye, Avrupa Sosyal Anlaşması'nı 1961'de Torino'da imzaladığı halde yakın zamana gelinceye kadar onaylamamıştı. Nihayet 16 Haziran 1989'da kabul edilen bir kanunla bu belgeyi onaylamış bulunuyor. Ancak hemen belirtelim ki onaylama anlaşmasının tümünü değil sadece bir bölümünü kapsıyor. Böylece Türkiye şimdilik Avrupa Sosyal Anlaşması'na zorunlu olan asgari düzeyde katılmış olmaktadır. Amerikan İnsan Hakları Sözleşmesi. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'da olduğu gibi Amerika kıtasında da bölgesel nitelikte bir siyasal örgütlenmeye gidildiğini görüyoruz. Bu örgütlenme 1948 yılında Kolombiya'nın başkenti Bogota'da yapılan bir konferans sonunda Amerikan Devletleri Örgütü'nün Organization of American States kurulmasıyla gerçekleşti. Bu kuruluşun asıl amacı Amerikan devletleri Kuzey ve Güney arasında çeşitli alanlarda işbirliğini, koordinasyonu sağlamak ve üyeler arasında çıkabilecek anlaşmazlıkları barışçı yollardan çözüme bağlamak gibi konulara yönelikti. Bununla beraber insan hakları konusunun da bu arada hemen gündeme girdiği görülür. Nitekim Bogota'daki aynı konferansta Amerikan İnsan Hakları Bildirisi yayımlanmış, aradan bir süre geçtikten sonra da bildiride yer alan insan haklarına saygının geliştirilmesini sağlamak ve bu konuda OAS çerçevesinde danışma organı görevi yapmak üzere Amerikalar Arası İnsan Hakları Komisyonu oluşturulmuştur. Atılan bu ilk adımların ardından Avrupa'da yapıldığı gibi hukuken bağlayıcı nitelikte bir sözleşmenin hazırlanması çalışmalarına geçildi. Çalışmalar 22 Kasım 1969'da Costa Rica'nın başkenti San Jose'de Amerikan İnsan Hakları Sözleşmesi'nin imzalanmasıyla sonuçlandı. Sözleşme 12 Temmuz 1978'de yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Amerikan İnsan Hakları Sözleşmesi'nin hazırlanmasında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden büyük ölçüde yararlanılmış olduğuna şüphe yoktur. Ancak bu iki belge arasında benzerlikler olduğu kadar bazı yönlerden farklılıklar bulunduğu da bir gerçektir. Amerikan Sözleşmesi 82 maddeden oluşan oldukça uzun bir metindir. Uzun oluşu klasik kişisel ve siyasal hakların yanı sıra ekonomik, sosyal ve kültürel haklara da yer verilişinden ileri gelir. Böylece bu belge Avrupa Sözleşmesi'nden ve Birleşmiş Milletler'ce hazırlanan sözleşmelerden farklı olarak iki grup hakları tek metin içinde toplamıştır. Bununla beraber iki kategori hak bakımından değişik denetim sistemleri öngörülmüştür. Kişisel ve siyasal haklar bakımından yarı yargısal ve yargısal nitelikte daha etkin bir denetime karşılık ekonomik, sosyal ve kültürel haklar bakımından belirli aralıklarla rapor verme sistemi. Denetim organı olarak Avrupa Sözleşmesi'nde olduğu gibi bir insan hakları komisyonu ile bir de insan hakları mahkemesinin kurulmuş olduğunu görüyoruz. Komisyon hem siyasal hem de yarı yargısal yetkilerle donatılmış bir soruşturma ve uzlaştırma organıdır. Mahkeme ise önüne getirilen davaları kesin çözüme bağlayan bir yargı organı. Denetim mekanizmasının işleyişi yönünden burada da iki türlü başvuru söz konusudur. Devletler arası başvuru ve kişisel başvuru. Ancak Amerikan Sözleşmesi'nde daha önce Avrupa Sözleşmesi'nde görmüş olduğumuz sistem tersine çevrilmiştir. Kişisel başvuru bir devletin sözleşmeye katılmasıyla ayrıca kabul edilme şartına bağlı olmaksızın kendiliğinden işlerlik kazanır. Devletler arası başvurunun işleyebilmesi ise taraf devletlerin bu yolu kabul ettiklerini açıkça bildirmelerine bağlıdır. kişisel başvuru yolunun otomatik olarak işlerliği Amerikan Sözleşmesi'nin başlıca özelliğini oluşturur. Avrupa ve Amerika'dan sonra bölgesel koruma sistemlerinin Afrika ve Asya kıtalarına da yayılarak dünya çapında bir uygulamaya geçilmesi ileride ulaşılacak hedefler arasında yer alıyor. Bu hedeflere bugünden adım adım yaklaşılmakta olduğunu söyleyebiliriz. Nitekim bu arada Afrika Birliği örgütü çerçevesinde 26 Haziran 1981'de imzalanan ve onaylamaların öngörülen yeterli sayıya ulaşmasıyla 21 Ekim 1986'da yürürlüğe giren İnsan ve Hakların Haklarına İlişkin Afrika Anlaşması adındaki belge bu sürecin yeni bir halkası olarak ortaya çıkmış bulunmaktadır. Böylece Birleşmiş Milletler çatısı altında gerçekleştirilen uluslararası ve evrensel nitelikteki sistemlerin yanı sıra insan haklarının bölgesel düzeyde de korunmasını amaçlayan ikili bir düzenin oluştuğunu görüyoruz. Birleşmiş Milletlerce de desteklenen bu yöndeki adımlar insanlık adına umut verici gelişmeler olarak karşılanmalıdır. 4. İnsan hakları alanında yeni adımlar. Helsinki Sonuç Belgesi'nden Paris Şartı'na. 1. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı. Uluslararası alanda insan haklarına saygı gösterilmesini sağlamaya yönelik yeni bir aşama olarak önce 1 Ağustos 1975'te Helsinki'de imzalanan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı AGİK Sonuç Belgesi üzerinde durmak gerekir. Ancak hemen şunu söyleyelim ki Batı ve Doğu bloklarına dahil ve onların dışında kalan tarafsız 33 Avrupa ülkesiyle Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'nın da katıldıkları toplam 35 devlet tarafından imzalanan bu belge daha önce incelediğimiz bildiri ve sözleşmelerden farklı, tamamen kendine özgü nitelikleri olan değişik bir belgedir. Burada şu iki noktanın belirtilmesi gerekir. Birincisi, konferansa katılan ülkelerin devlet başkanları ya da başbakanları tarafından en üst düzeyde imzalanmış olmasına rağmen Helsinki Sonuç Belgesi, ki buna son senet de deniliyor, hukuki nitelik bakımından bir sözleşme veya antlaşma değildir. Dolayısıyla tarafları bağlayıcı gücü yoktur. Buna bir tür gözetilecek ilkeler ve hedefler bildirisi olarak tanımlamak sanırız yanlış olmaz. İkincisi, belgenin asıl konusu da insan hakları değildir. İnsan hak ve özgürlüklerine saygı gösterilmesine ilişkin hükümler onun sadece bir bölümünü oluşturur. Bilindiği üzere 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'da 1. Dünya Savaşı sonrasında olduğu gibi savaşı resmen sona erdiren, yeni sınırları belirleyen ve yeni barış düzeninin temellerini atan genel çok taraflı bir barış anlaşması yapılmamış, daha doğrusu yapılamamıştır. Bunun başlıca nedenini Batılı ülkelerle Sovyetler Birliği arasında kendini gösteren soğuk savaşta aramak gerekir. Ortaya çıkan gerginlik ve karşılıklı güvensizlik atmosferi içinde barışın temel esasları üzerinde anlaşmaya varmak mümkün olmamıştır. Ancak aradan geçen zaman içinde bazı yeni gelişmeler olmuş, özellikle 1970'li yılların başlarında Federal Almanya Başbakanı Willy Brandt'ın Ostpolitik, Doğu'ya açılma politikası sonunda buzlar büyük ölçüde çözülmüş ve Doğu ile Batı Almanya arasında bir yakınlaşma doğmuştur. Her iki Almanya'nın da Birleşmiş Milletler'e üye olarak kabulünden sonra geçilen yumuşama döneminde barış içinde bir arada yaşama imkanlarının da belirdiği görülür. Savaş sonrasında ortaya çıkan fiili durumdan en çok kazanç sağlayan taraf olarak Sovyetler Birliği'nin Avrupa'da statükonun korunması ve fiili durumun meşrulaştırılması yolunda büyük çaba harcadığı bilinmektedir. Buna karşılık herhangi bir toprak talepleri bulunmayan ve Doğu Avrupa ülkelerinde kurulan siyasal rejimlerin kolay kolay değişmeyeceği varsayımını ister istemez kabullenmiş olan Batılı devletler bakımından elde edilebilecek fazla bir şey yoktu. O dönemde 1989 yılı sonlarında Doğu Avrupa'da kendini gösteren dramatik olaylar sonunda bu rejimlerin yıkılacağı kimsenin aklının ucundan bile geçmiyordu. Batılılar sadece insan hakları alanında bir takım ödünler sağlamakla doğudaki otoriter rejimlerde zamanla bir liberalleşmenin başlatılabileceğini umut ediyorlardı. İşte Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı Sonuç Belgesi bu yaklaşımların bir sonucu ve sentezi olarak ortaya çıkmıştır. 2. Helsinki Sonuç Belgesi'nin getirdikleri. Helsinki Sonuç Belgesi büyük bölümüyle Avrupa'da güvenlik ve işbirliğini sağlayacak esasları belirlemektedir. İnsan hakları ile ilgili hükümlerin yazılışında da değişik bir yönteme gidildiği görülür. Burada evrensel bildiride ve insan hakları sözleşmelerinde olduğu gibi doğrudan doğruya kişilere tanınan haklar değil, fakat bu konuda devletlere düşen bir takım ödevler söz konusudur. Bu farklı yöntem, belgenin uluslararası ilişkileri düzenlemesinden ve sadece onlara hitap edişinden ileri gelir. Sonuç belgesinin birinci bölümünde katılan devletlerin karşılıklı ilişkilerine yol gösterecek ilkeler bildirisi yer almaktadır. Bu ilkeler şöyle sıralanmaktadır. 1. Egemen eşitlik, egemenliğin özündeki haklara saygı. 2. Tehdit veya kuvvet kullanmaya başvurmama. 3. Sınırların dokunulmazlığı. 4. Devletlerin ülke bütünlüğü. 5. Anlaşmazlıkların barışçı yollardan çözümü. 6. İç işlerine karışmama. 7. Düşünce, vicdan, din ve inanç özgürlüklerini de kapsamak üzere insan haklarına ve temel özgürlüklerine saygı. 8. Halkların hak eşitliği ve kaderlerini kendilerinin saptamaları hakkı. 9. Devletler arasında işbirliği. 10. Devletler hukuku uyarınca üstlenilmiş yükümlülüklerin iyi niyetle yerine getirilmesi. Görüldüğü gibi bu 10 ilke arasında sadece 7. ilke insan hakları ile ilgilidir. Ancak buna karşılık belge metninde bu ilkenin açıklanmasına diğerlerine oranla daha geniş bir yer verilmiştir. Açıklamalarda katılan devletlerin ırk, cinsiyet, dil ve din ayrımı gözetmeksizin insan haklarına ve temel özgürlüklerine saygı gösterecekleri, insan kişiliğinin özündeki onurdan doğan ve insanın özgürce ve tam gelişmesi için zorunlu bulunan hak ve özgürlükleriyle siyasal, ekonomik, sosyal, kültürel ve başka hak ve özgürlüklerin etkin biçimde kullanılmasını geliştirecekleri ve destekleyecekleri, topluca ve tek başlarına bu haklara ve özgürlüklere evrensel ve etkin saygıyı gerçekleştirmeye çaba gösterecekleri belirtilmektedir. Ayrıca Birleşmiş Milletler Antlaşması amaçlarına ve ilkelerine ve insan hakları evrensel bildirisine uygun olarak davranacakları, bağlı olabilecekleri insan haklarına ilişkin uluslararası sözleşmelerdeki yükümlülüklerini yerine getirecekleri de vurgulanmaktadır. Helsinki Sonuç Belgesi'nin birinci bölümünde yer alan 7. ilke dışında genellikle 3. sepet olarak adlandırılan 3. bölümünde de somut bazı insan haklarına yer verildiğini görüyoruz. İnsancıl ve öteki alanlarda işbirliği genel başlığı altındaki bu bölümde kişiler arasında temaslar, enformasyon, kültür ve eğitim alanında işbirliği konuları ele alınıyor. Bunlardan ilk ikisinin özel bir önem taşıdığı söylenebilir. Kişiler arasında temaslar alanında Doğu ile Batı arasında bölünen ailelerin birleştirilmesi, aile bağlarına dayalı temaslar ve düzenli buluşmalar, çeşitli devletlerin vatandaşları arasında evlenme, kişisel ya da mesleki geziler gibi konularda gelişme ve kolaylık getiren yeni düzenlemeler öngörülüyor. Enformasyon alanında da katılan devletler arasında işbirliği, enformasyonun, haberleşmenin herkese açık tutulması ve enformasyon alışverişinin geliştirilmesi ile gazetecilerin çalışma koşullarının iyileştirilmesi hedef alınıyor. Bu bölümde belirtilen esaslar tam olarak uygulandığı takdirde ileride önemli gelişmelere ve değişmelere yol açabilecek bir nitelik taşımaktadır. Dipnot. Türkiye'de bu konuda verilmiş ilginç bir Danıştay kararı vardır. Olay şudur. İsveç Radyo ve Televizyon Kurumu'na bağlı bir grup gazeteci ve kameraman dokümanter bir film çekmek üzere Türkiye'de bulundukları sırada İçişleri Bakanlığı'nca yürürlükteki bir kanuna dayanılarak sınır dışı edilmişlerdir. Bunun üzerine açılan davada Danıştay 12. Dairesi 1978 yılında verdiği kararla sınır dışı etme işlemini hukuka aykırı bularak iptal ederken dayandığı gerekçeler arasında bunun Helsinki Sonuç Belgesi'nde yer alan haberleşme özgürlüğü ve gazetecilerin çalışma koşullarının kolaylaştırılması ilkesine aykırı düştüğünde belirtmiştir. Bu karar Helsinki Sonuç Belgesi'nin teknik anlamda uluslararası bir antlaşma olmamasına rağmen ulusal bir mahkeme tarafından dikkate alınışının dünyada ilk örneği olarak yurt içinde ve dışında yankılara yol açmıştır. Kısaca söylemek gerekirse 3. sepet ülkeler arasında sosyal ve siyasal sistem farkı gözetilmeksizin insanların, haberlerin ve fikirlerin serbestçe dolaşımının kolaylaştırılması amacına yöneliktir diyebiliriz. 3. Doğurduğu sonuçlar. Helsinki Sonuç Belgesi'nin teknik anlamda hukuken bağlayıcı güce sahip bir sözleşme ya da antlaşma olmadığını yukarıda belirtmiştik. Nitekim böyle olduğu içindir ki katılan devletlerin parlamentolarının onayına sunulmamıştır. Ama teknik açıdan böyledir diye bu belgenin herhangi bir bağlayıcı yönü olmadığı ileri sürülebilir mi? Şüphesiz ki hayır. altında devlet başkanlarının ve başbakanlarının imzaları bulunan uluslararası bir belge, en azından katılan devletlere siyasal ve moral bir takım yükümlülükler getirir. Hatta bunun da ötesinde hukuk yönünden de bir ağırlığı olduğu söylenebilir. Devletler arası hukuk uzmanlarınca belirtildiği gibi, Helsinki sonuç belgesi taraflara yeni ve doğrudan doğruya bağlayıcı hukuki yükümlülükler getirmemekle beraber var olan yükümlülükleri teyit edici, onları pekiştirici bir nitelik taşımaktadır. Özellikle insan hakları alanında bağlayıcı gücünü Birleşmiş Milletler Antlaşması'na ve daha önce akdedilmiş insan hakları sözleşmelerine yapılan göndermelerden almaktadır. Bununla beraber teorik bakımından geçerli olan bu noktaların pratik açıdan büyük bir ağırlık taşımadığını söylemek zorundayız. Helsinki Sonuç Belgesi'nin önemi insan hakları kavramının ideolojiler arası ortak bir değer olarak benimsenmiş olmasında kendini gösterir. Ne var ki kağıt üstündeki bu benimseniş pratik alanda beklenen sonuçları uzun süre verebilmiş değildir. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı'nı sürdürme ve kurumlaştırma amacıyla katılan devletlerde uygulamanın denetlenip değerlendirilmesi için belirli aralıklarla yapılması öngörülen konferanslarda 1977-78 Belgrad, 1980-83 Madrid konferansları, Doğu ve Batı ülkeleri arasında ideolojik farklılıklar tüm açıklığıyla ortaya çıkmış, görüşmeler bu yönden adeta bir sağırlar diyaloğuna dönüşmüştür. Dipnot: bu konferanslar dışında AGİK süreci çerçevesinde değişik tarih ve yerlerde bugüne dek askeri, ekonomik, bilimsel, teknik ve insancıl konularda toplantılar yapılmıştır. Batılı devletler yumuşamanın bir bütünü olduğu görüşüyle sonuç belgesinin 7. ilkesi ve 3. sepette yer alan insan hakları konusunu gündeme getirirler ve buna tam uyum gösterilmesini isterlerken Sovyetler Birliği ile öteki sosyalist ülkeler aynı belgenin 1 ve 6. egemenlik haklarına saygı ve iç işlerine karışmama ilkelerini öne sürmüşlerdir. Öte yandan Doğu bloku ülkelerinde Helsinki belgesini ciddiye alan bazı aydınlar tarafından başlatılan siyasal liberalleşme akımları bu ülkeler yöneticilerince tepkiyle karşılanmıştır. Sovyetler Birliği'nde Andrei Sakharov, Vladimir Bukovski ve Andrei Amalrik gibi önde gelen aydınlar ya yurt dışına sürülmüş ya da susturulmuşlardır. Bu gelişmeler karşısında sosyal ve siyasal sistem farkı gözetilmeksizin insanların ve fikirlerin serbestçe dolaşımı ve haber toplanabilmesi de engellenmiştir. Sosyalist ülkelerce haberlerin devlet kontrolündeki kurumlardan sağlanması önerilmiştir. İnsancıl ilişkiler alanındaki ters yönde gelişmelerin en son ve en belirgin örneği olarak Bulgaristan'ın ülkesindeki Türk azınlığa karşı girişmiş olduğu ağır baskılar gösterilebilir. Bilindiği gibi Bulgar makamları son yıllarda Türk asıllı uyruklarının adlarını zorla değiştirme, onların din ve inanç özgürlüklerini ortadan kaldırma, kendi dillerini konuşmalarını engelleme yolunda zor ve şiddete dayanan bir yıldırma ve eritme kampanyası başlatmışlardı. Durumu yerinde incelemek isteyen yabancı basın mensuplarına ülkeye girme izni verilmedi. Dünya kamuoyunda geniş tepkilere yol açan bu insanlık dışı eylemler, altında Todor Zhivkov'un da imzası bulunan Helsinki Sonuç Belgesi'nin açıktan açığa çiğnenmesi ve hiçe sayılması anlamına gelmekteydi. Helsinki sonrasında Avrupa'da beliren umutların ve iyimserlik havasının dağılmasına yol açan bu olumsuz gelişmeler 10 yıldan fazla sürdü. Bu süre içinde hayal kırıklığına kapılan pek çok kimse AGİK belgesine ölü doğmuş bir belge gözüyle bakma eğilimine girmiş bulunuyordu. Ancak 1986 yılı sonlarında başlayıp 1989 yılı başında sonuçlanan Viyana AGİK izleme konferansında o zamana kadar ters esen rüzgarların birdenbire kesildiğini ve havanın değiştiğini görüyoruz. Viyana konferansı AGİK çerçevesinde Doğu-Batı ilişkilerinde bir dönüm noktası oluşturur. Belgrad ve Madrid konferanslarından sonra 3. genel değerlendirme niteliğindeki bu konferansta Doğu ve Batı ülkeleri nihayet aynı dili konuşmaya başlamışlardır. Karşılıklı anlayış ve uyum içinde geçen konferans sonunda taraflar 3 ana konuda tam bir anlaşmaya vardılar. Bunlar 1. konvansiyonel silahların azaltılması, 2. insan haklarının geliştirilmesi, 3. Avrupa'da daha etkili bir ekonomik işbirliğinin sağlanması konularıdır. İnsan hakları konusunda Sovyetler Birliği ile diğer Doğu bloku ülkeleri iç işlerine karışmama tabusunun arkasına sığınmaktan vazgeçerek dil, din, siyasal görüş, haberleşme, seyahat, göç ve yerleşim özgürlükleri gibi çeşitli alanlarda ileri adımlar içeren belgeyi onayladılar. Böylece artık insan hakları alanında yeni ufuklar açılmış oluyordu. Viyana konferansında elde edilen sonuçları Gorbaçov'un açıklık, glasnost ve yeniden yapılanma, perestroika politikalarının uluslararası platforma yansıması olarak değerlendirmek herhalde yanlış olmaz. Sovyet liderinin kendi ülkesinde demokratikleşme yolunda başlattığı bu politikalar, AGİK içindeki temel görüş ayrılıklarının giderilmesine de başlıca etken rolünü üstlenmiştir. 4. İkinci AGİK zirvesi ve Paris şartı. İnsan hakları kavramının siyasal sistem ve ideoloji duvarlarını aşarak evrenselleşmeye doğru gidişini başlatan bu gelişmeler, 1989 yılı sonlarına doğru Doğu Avrupa ülkelerinde halk ayaklanmaları şeklinde kendini gösteren dramatik olaylarla yeni bir hız kazandı. Bilindiği gibi 1989 Ekim'inde başlayan tarihi olaylar sonunda Doğu Avrupa'daki totaliter ve otoriter rejimler teker teker yıkıldı. Yöneticiler devrildi, uzun yıllar boyunca kemikleşmiş toplumsal ve siyasal yapılarda radikal değişmeler kendini gösterdi. Açıkça bir devrim niteliği taşıyan bu köklü değişiklikler günümüzde genellikle Marksizmin ve Leninizmin çöküşü ya da komünizmin yıkılışı olarak değerlendiriliyor. Başka bir açıdan bakıldığında bu değişiklikleri sosyal ve siyasal bir sistemin çöküşünden çok özgürlüğün, demokrasinin ve insan haklarının zaferi olarak değerlendirmek belki daha yerinde olur. Aradan geçen bir yıl içinde Doğu Avrupa ülkelerinin birçoğunda peş peşe yapılan gerçek anlamda serbest seçimlerle çoğulcu ve özgürlükçü demokrasilerin kurulduğunu görüyoruz. Eski halk demokrasilerinin yerini alan bu yeni demokrasilerde insan hakları rejimin temel direklerinden birini oluşturmaktadır. Bütün bu gelişmeler 1990 yılı Kasım ayında Paris'te toplanan 2. AGİK zirvesiyle kesin bir sonuca ulaşmış bulunuyor. 21 Kasım 1990 tarihinde 34 devletin başkanları ve veya başbakanları tarafından imzalanan ve yeni bir Avrupa için Paris şartı başlığını taşıyan belge, Avrupa'da bölünme ve çatışma döneminin artık sona erdiğini, demokrasi, insan hakları ve hukuk devleti ilkelerine dayanan yeni bir işbirliği döneminin başladığını ilan ediyor. Dipnot, şart Fransızca chart, İngilizce'de charter sözcüğünün Türkçe yazılışıdır. Yerine göre değişik anlamları olan ve Türkçe'de tam karşılığı bulunmayan bu terim buradaki anlamıyla temel belge olarak çevrilebilir. Burada konumuz açısından büyük önem taşıyan nokta belgede insan haklarının ve temel özgürlüklerin Helsinki sonuç belgesinden daha geniş ve daha kesin bir biçimde yeniden teker teker sayılması ve bunlara mutlak saygı ve bağlılık gereğinin bir defa daha vurgulanmasıdır. Ve artık insan hakları konusunda eskiden olduğu gibi değişik yorumlar ve farklı değerlendirmeler söz konusu değildir. Bütün insanların doğuştan sahip oldukları vazgeçilmez haklar olarak nitelenen insan haklarıyla özgürlükleri korumanın ve bunlara işlerlik kazandırmanın hükümetlerin başlıca sorumluluğu olduğu belirtilmektedir. Fransız Cumhurbaşkanı François Mitterrand'ın deyişiyle Paris şartını imzalayan 34 devletin artık ortak bir dünya görüşü ve ortak bir değerler sistemini benimsemiş olduklarını söyleyebiliriz. Bu hiç şüphe yok ki insanlık tarihinde büyük bir dönüm noktası olarak yer alacak bir aşamadır. Bu tarihi belgeye katılan devletler arasında yer alan Türkiye bakımından söylenecek şey şudur. Türkiye Paris şartını imzalamakla uluslararası alanda yeni bir yükümlülük altına girmiş bulunmaktadır. Devleti yönetenlere düşen görev, bu yükümlülüğün bilincine vararak ülkede insan hakları ilkeleriyle bağdaşmayan, onlara açıkça ters düşen mevzuat hükümlerini kaldırmak ve uygulamalara son vermektir. Yeni Avrupa içinde tam bir saygınlığa kavuşabilmenin ön koşulu budur ve bu yönde gereken adımları atmakta daha fazla gecikilmemelidir.